İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 19. dizin, sayfa 401, 19. bölüm. Kasaba ileri gelenleriyle büyük kalabalık köprünün öteki ucunda Arif Sahin Bey sabahtan beri bekliyorlardı. Vakit öğleye gelmiş çatmış, Arif Sahin Bey daha ortalarda gözükmüyordu. Öğleyi az geçe kubbenin oradan otomobillerin çıkardığı uzun tozu ova yolunda görenler Muşlu'yu kaymakama verdiler. Bu sefer bekleyenlerin yüzleri çok asıktı. Arif sahibin onlara nasıl davranacağını, ne söyleyeceğini bilmiyorlardı. Sabırları taşmış, beklemekten iyice sıkılmışlardı. Derken arabaların karşıdan geldiğini gördüler. Otomobiller yolda yöreye fışkırttıkları tozlardan yoğun bir bulut içinde kalarak ilerliyorlardı. Az sonra da köprüye geldiler. Kalabalığın önünde durmadan geçip kasabaya gittiler. Arif Sahin Bey'in arabanın tozlu camı arkasından hayal meyal gözüken yüzü, eğer doğru görmüşlerse korkunçtu. Vali ise ondan da beterdi. Önde kasabanın ileri gelenleri, arkada kalabalık koşarak kasabaya geri döndüler. Arif Sahin Bey gitmiş arabasını Taşkın Halil Bey'in avlusunda durdurmuştu. Vali de, jandarma alay komutanı da öyle yapmıştı. Onları Taşkın Halil Bey'in hanımı konaktan aşağı inerek yukarı çağırmıştı. Hepsinin de tozdan hiçbir yerleri gözükmüyor, dişleri gözleri ışılıyordu salt. Tozdan adam olmuşlardı. Onlar tozlarını silkelemiş, yüzlerini yıkamış, yerlerine oturmuşlardı ki ötekiler soluk soluğa Taşkın Halil Bey'in evine ulaştılar. Hoş gelip safalar getirmişsiniz. Kasaba ileri gelenleri sırasıyla konukların ellerini sıkıyor, hoş geldin diyor. Vali, alay komutanı onlara karşılık veriyor. Arif Sahin Bey ise kaşları çatılmış, suskun, taş kesilmiş öyle duruyordu. Kahveler, şerbetler, ayranlar, bal şerbetleri arka arkaya geldi. Arif Sahin Bey gelenlerin hepsini gümüş tabaklardan alarak içti fakat konuşmadı. O konuşmayınca vali de, jandarma alay komutanı da, ötekiler de konuşmak yürekliğini gösteremiyorlardı. Sofralar kuruldu, yemekler, rakılar, şaraplar doldurdu masaların üstünü. Başta Arif Sahin Bey sofraya oturdular. Yemekleri yediler, rakıları, şarapları içtiler. Ama hiç kimseden en küçük bir ses çıkmadı. Salt, çatal, bıçak, kaşık sesi. İkindi oldu, gün yıkıldı gitti, akşamı buldu. Gene hiç kimse konuşmadı. Sanki üstlerine ölü toprağı serpilmişti. Akşam yemeği geldi. Arif Sahin Bey tek başınaymışçasına masaya oturdu. Yanına yönüne bir kere olsun bakmadan tek başına içti. Ötekiler de tek başlarına kala kalmışlar, tek başlarına içiyorlardı. Herkes kopacak fırtınayı bekliyor. Şu fırtına bir kopsa da biz de bu ölüm sessizliğinden kurtulsak diye içlerinden geçiriyorlar. Sessizlik tonlarca taş ağırlığında onların omuzlarına çökmüş, çökerttikçe çökertiyordu. Tam gece yarısı Arif Sahin Bey başına diktiği boş rakı bardağını sertçe masaya koydu. Masadan tok bir ses salona yayıldı. Bu Arif Sahin Bey'in bu eve girdiğinden bu yana çıkardığı tek sesti. O kadar inatla susmuştu ki saatler boyu bir kere olsun öksürmemişti bile. Ayağa kalktı, onunla birlikte masadakilerin hepsi de ayağa fırladılar. Arif Sahin Bey'in başı öndeydi, başını kaldırdı. Boş gözlerle, görmeyerek kalabalığa, karıncalara, pirelere bakar gibi tepeden şöyle bir baktı. Ardından da sallanarak yürüdü. Sapı altın kakma bastonunu kolunda unutmuştu. Taşkın Halil Bey arkasından koştu, ona odanın kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz da yüzlerine tertemiz, sakız gibi bir koku çarptı. Arif Sahin sallanarak kapının önünde durdu. Bir ileri bir geri gitti geldi. Taşkın Halil Bey'e parmağıyla sen git işareti yaptı. Kapıyı açıp içeriye girdi. Soyunmadan olduğu gibi ayakkabıları ve giyitleriyle yatağa devrildi. Sabahleyin erken uyanan Arif Sahin Bey epeyce değişmişti. Kahvaltıda Taşkın Halil Bey'le birkaç sözcük bile konuştu. Onlar kahvaltılarını bitirmişlerdi ki kaymakamın evinde kalan valiyle yüzbaşının evinde kalan alay komutanı geldiler. Onların ardından da kasaba ileri gelenleri sökün eylediler. Onlar içeri girip düğmelerini gösterişle ilikleyerek yerlerine geçtikten sonra Arif Sahin Bey bastonunu sertçe üç kere taban tahtasına tak tak tak diye vurdu. Şahin gözlerini onların üzerinde teker teker delici bakışlarla dolaştırdıktan sonra dingin bir sesle ''Arkadaşlar, benim çiftliğimi niçin bastırdınız eşkıyalara? Benim kahyam, canım kadar sevdiğim Hacı Ali Çavuş'u niçin öldürttünüz? Büyük paşamızın bana yadigarı olan saati niçin çaldırdınız? Bana lütfen söyleyin.'' Şahin gözlerini gene herkesin gözlerinin içine içine dikerek üstlerinde gezdirdi. Herkes, vali, alay komutanı bile taş kesilmişlerdi. ''Bunu benim yutacağımı mı sandınız? Hanginiz akıl etti benim çiftliğimi soydurmayı? Bu adamı ne yapıp yapıp bulacağım ve onunla yeke yek kozumu pay edeceğim. Allah ya ona verir ya da bana. Senin çiftliğini bastıracak kadar alçalmış bir adam bu kasabadan olamaz diye onun sözünü kesti Molla Duran Efendi. Büyük bir yüreklilikle. Sen sus sahtekar Molla Duran. Senin aklın her bir sahtekarlığa erer de bu kasabadakilerin alçaklıklarına aklın ermez. Bu dünya dünya oldu olalı bu kasabadaki kadar alçak bir insan soyunu bir arada görmemiştir. Sen sus, senin bile bu kadar iki yüzlüğe aklın ermez. Bunlar o kadar iki yüzlüdürler ki senin gibi bin yüzlü bir adam bile bunların çırağı olamaz. Arif Saim yummuş gözünü, açmıştı ağzını. Diline ne kadar küfür, ne kadar aşağılayıcı söz geliyorsa esirgemeden söylüyor, ötekilerse başlarını önlerine eğmişler. Büzüldükçe büzülüyor, kaçacak delik arıyorlardı. Arif Saim Bey acı acı gülerek, ''Şimdi bakın benim çiftliğimi, basma kahramanlığını içinizden kim düşünebilir ben size söyleyeyim. Benim yakın arkadaşım Zülfü.'' Zülfü etine hançer sokulmuşçasına irkildi, ayağa fırladı. ''Haşa bey, haşa, yanlış düşünüyorsunuz. Sizin çiftliğinizi bizzat İnce Mehmet basmıştır, biz bunu tahkik ettik. O bir alelade eşkıya değil, o bir halk ayaklanmasının lideridir. O size, devlete, Mustafa Kemal Paşa'ya meydan okumak için sizin çiftliği bizzat basmıştır.'' Nasıl ki Amber Bey'in konağını basıp da emanetleri gasp eylediği gibi. Siz gelmeden biz beyimizin çiftliğinin basılma olayını tahkik ettik. Bizzat ben bulundum tahkikatta. İnce Mehmet sizin çiftliği yanına 4 kişi alarak basıyor. Bu baskında da Ferhat Hoca bulunmuyor. Saati almasının sebebi de çok basit. Diyormuş ki bizzat İnce Mehmet'in ağzından duyup da bize gelerek söyleyenler var. Diyormuş ki İnce Mehmet Mustafa Kemal Paşa'nın saati öylesi adamlara haşa huzurunuzdan yakışmaz. Gerçek kahramanların saati ancak gerçek kahramanlara, Bayramoğlu gibilerine yakışır diyormuş. Saati bey babanın boynunu sıkarak elinden aldıktan sonra getirmiş Bayramoğlu'na vermiş. Bayramoğlu da İnce Mehmet'in bu jestine derecesiz memnun olmuş. İsterseniz tahkik edebilirsiniz. Saat şu anda bile Bayramoğlu'nun boynundaymış. Tahkik ettirebilirsiniz. Ben yanılmam Zülfü. Ben sizi iyi tanırım. Neyin nereden nasıl geleceğini bu kadar tecrübeden sonra öğrenebildik. Bu iş senin başının altından çıkmamışsa benim başımın altından çıkmıştır. Haşa, haşa, haşa. Paşanın saatini de ben mi götürüp verdim Bayramoğlu'na? Sen vermiş olabilirsin. Ama biliyorum ki saat Bayramoğlu'nda değil, sizin birinizin evindedir. Haşa! Ben adımı bilirim ya, aldırma Zülfü. Haşa, siz İnce Mehmet'i tanımıyor, onun alelade bir eşkıya sanıyorsunuz. O gariban, iyi niyetli, başı belaya girmiş bir çocuktur. O isyan bayrağını açmıştır diye bağırdı Zülfü. Burada şu anda hepimizin hayatı, hususiyetle de sizin hayatınız tehlikede. O öyle bir casus ağı kurmuştur ki dağda bizim burada soluk alışlarımızı bile dinliyor. Breh breh breh diye güldü Arif Sahin Bey, her şeyi unutmuş, neşesini bulmuştu. Ötekiler ona bütün Torosların 7'den 70'e kadın erkek hepsinin Mehmet olduğunu, 7'şer 7'şer bir araya gelerek hepsi de Mehmet adını alarak, hepsi de birbirine, birbirinin burunlarından düşmüşçesine benzeyerek, aynı kaş, aynı burun, aynı boy, aynı göz, aynı saç, aynı renk İnce Mehmet'e gelip ondan icazet alarak dağa çıktıklarını, şimdi dağlarda sayısız 7'ler bulunduğunu, bu 7'lerin kin uşağı olduklarını ve İnce Mehmet'ten de daha kan içici bulunduklarını, devlete meydan okuduklarını, İnce Mehmet ve bunların ovada, dağlarda zengin adam bırakmayıp hepsini soyduklarını, zenginlerden alıp fakirlere verdiklerini, bu gidişle Bolşevikliğin ülkede tez bir günde yerleşeceğini, Anacık Sultan'ın önce yıldırım taşını, sonra tılsımlı yüzüğü, sonra da Selahaddin Eyyubi'nin tılsımlı gömleğini büyük törenlerle İnce Mehmet'e giydirdiğini, akıllarına ne gelmişse Arif Saim Bey'i etkileyecek, biri alıp öbürü bırakarak bir bir söylediler. Onlar konuştukça Arif Saim Bey acısını unutuyor, neşesini buluyordu. Konuşuyor, gülüyor, onunla bununla alay ediyordu. Hele birbirinin tıpkısı, göz, kaş, giyitleri de, boyları, posları da aynı 7 Mehmetler çok hoşuna gitti. Ne kadar tehlikeli olsa da o kadar güzeldi. Acaba niçin 8, 10, 15, 3, 4 değil de 7 oluyorlar? O kadar birbirine benzeyen kişiyi nereden buluyorlar? Birbirlerine benzemelerine niçin gerek duyuyorlardı? Kadın erkek niçin Mehmet adını almak gereğini duyuyorlardı? Niçin olacak diye kendi kendine güldü Arif Sahin Bey. Bu kasaba kahramanlarının ödlerini koparmak için. Ama bir de işin gerçeği vardı. Bu İnce Mehmet de çok ileriye gidiyor, alelade eşkıyalıktan çıkıp halk ayaklanması liderliğine soyunuyordu. İşi çok büyütmeden, paşanın kulağına herhangi bir haber ulaşmadan... Ankara'da Torosların ayaklandığı duyulur, o da paşanın kulağına giderse Arif Sahin Bey için hiç de iyi olmazdı. Bölgesinde halk ayaklanması çıkmış bir milletvekili bir daha ensesinin kökünü görür de milletvekilliğini bir daha göremezdi. Eğer Arif Sahin Bey paşanın gözünden düşerek bir daha milletvekili olamazsa kendi kendini bir şarjörü ağzına boşaltarak öldürürdü. Duydum ki İnce Mehmet'in atı diye size uyuz bir atı yutturmuşlar. Siz de atı kurşuna dizmişsiniz. Nereden icap etti atı kurşuna dizmek? İnce Mehmet'in canı attaymış diye bir dedikodu yayıldı. Atı öldürerek biz de... Silah geri tepti değil mi? Geri tepti. Uyuz at bir küheylan olaraktan her sabah kasabın üstünde kişniyor. Sizinle düpedüz alay ediyor köylüler. Ediyorlar efendim. Aldırmayın, biz onlarla tarih boyunca alay etmişiz, hala da ediyoruz. Ediyoruz efendim. Bu İnce Mehmet'ten neden bu kadar korkuyorsunuz? Öldürüyor, ağaları beyleri soyuyor, öldürüyor. Şimdiye kadar hiçbir eşkıya bunun gibi ağaları beyleri öldürmedi, soyamadı. Bu başka, bu kurdun ağzına kan değdiriyor. Halk ayaklanması hazırlıyor. Bunlar, bu halk bize öylesine bir kin duyuyor ki bir ayaklanırlarsa şehirlerde taş üstüne taş, omuz üstüne baş kalmaz. Bakın arkadaşlar, yani siz İnce Mehmet'in bir gün gelerek sizin kasabayı basarak hepinizin kellesini koparacağından korkuyorsunuz değil mi? Evet korkuyoruz dedi Taşkın Halil Bey, etli mor dudaklarını sündürerek. Canımızdan ve de malımızdan ve de ırzımızdan korkuyoruz. Korkmayın, Türkiye Cumhuriyeti bir tek eşkıyayla, yüzlerce eşkıyayla başa çıkacak güçtedir, korkmayın. Halk ayaklanması hazırlığı içindedir İnce Mehmet. Bütün hareketleri onu gösteriyor, para biriktiriyor. Onun bugünkü hazinesi hiç yoksa bir Suriye devletinin bütçesi kadar var. İrticayla kapatılmış tekkelerin mensubinleriyle işbirliği yapıyor, halk ayaklandırmak için. Taşkın Halil Bey'den başka herkes söze karıştı. Bütün düşünceler İnce Mehmet'in bir halk ayaklanması hazırlığı içinde olduğunda birleşiyordu. Yalnız Murtaza Arif Sahin Bey onu görmesin diye köşe bucak saklanıyordu. Onu görürse, gözlerinin içine bir bakarsa onun çiftliğini bastıranlardan birisi olduğunu yüreğini okuyarak bilecek, o zaman emir vererekten kendisini İnce Mehmet'e öldürtecek, İnce Mehmet de kurşunu tam onun kafasına çakacak, beyni fırlayıp odanın duvarına yapışacaktı. Arif Sahin Bey'in yüzü ciddileşti, bastonunu sıkıca kavradı. Bakın arkadaşlar diye yeniden başladı. Bakın arkadaşlar, bir İnce Mehmet değil, 100.000 İnce Mehmet olsa, böyle 100.000'de dağlarda dolanan atı bulunsa, bu halk baş kaldıramaz. Bizim halkımız binlerce yıldan bu yana yoksulluk çekmiş, ezilmiş, çiğnenmiş, bütün insan olma gücü elinden alınmış bir halktır. Böyle bir halk değil baş kaldırmak, korkusundan gözünü bile açamaz. Siz keyfinize bakın. İnce Mehmet de birkaç gün dağda dolaşsın bakalım. Fazla telaşlanmışsınız, telaşlanmayın. Hem böyle bir adam var mı? Orası da meçhul. Var dedi Taşkın Halil Bey. Amber Bey onu tanıyor. Geçen gün evini bastı ya. İnce Mehmet diye birisi var. Bütün köylüler onu her gün görüyorlar. Bizim Topal Ali Ağa onu yakından tanıyor diye söze karıştı Molla Duran Efendi. Bizim hepimizi öldürecek diye bir söz savurdu dayanamayarak Murtaza Ağa saklandığı yerden. Hah işte şimdi saadete geldiniz diye bastonlu yere uzun uzun vurdu Arif Sahin Bey. Evet İnce Mehmet sizi öldürecek. Yalnız şunu iyi bilin ki durmadan tekrar edeceğim. Bu halktan, bu ezilmeye, aşağılanmaya, küçük görülmeye, insandan sayılmamaya alışmış halktan hiçbir şey çıkamaz. Daldı, başını yere dikip bir süre düşündü. Başını salladı içlenmiş bir sesle. Keşke ayaklansa, ayaklanabilse de bu halk hepimizin kellesini koparsa. Ayaklanacak diye bağırdı Murtaza. Arif Sahin onu duymamazlıktan geldi. Ben İnce Mehmet'i yakalayıncaya kadar, çiftliğimi basanı buluncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Önce sızıltılara meydan vermeden, kol kırılır yen içinde kalınca buradaki güçlerimizce harekete geçeceğim. Olmazsa İnce Mehmet ve de Toroslar üstüne ordu çekecek, icap ederse Toroslar da taş üstüne taş, kelle üstünde baş bırakmayacağım. Birden kızdı, köpürdü, ayaklarını yere vurdu. Ev temelden dama kadar sarsıldı. Yarın işe başlayacağım. Ya Allah bana verir bu mücadelede ya da o ince piçine. Tüyleri diken diken olmuş, karşısındaki İnce Mehmet'e meydan okuyordu. Bana Amber Ağa'yı çağıracaksınız dedi. Hemen şimdi mi diye sordu Taşkın Bey. Hemen şimdi dedi Arif Sahin. Arif Sahin Bey ayağa kalktı, balkona çıktı. Orada tek başına Amber Bey gelinceye kadar volta vurdu. Amber Bey gelmeden az önce yerine döndü. Yüzü kaya parçaları kadar sertti. Onun yüzüne bakan İnce Mehmet'in çoktan cavlağı çektiğini anlardı. Amber Bey geldi, ellerini önüne kavuşturmuş. Arif Sayın Bey'in karşısında saygıyla, daha çok da ürküntüyle durdu. Onun ne kadar sert, acımasız bir kişi olduğunu Çukurova'da herkes bilirdi. Döve döve adam öldürdüğü, otomobiline insan çiğnettiği, 130 evlik bir köyü olduğu gibi yerinden alaraktan Toros'un kayalıklarına sürdüğü daha belleklerden silinmemişti. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde onun yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Onun köylülere yaptığı işkenceler dillere destandı. Onun bu dehşet ünü Çukurova'yı aşmış, bütün Türkiye yüzeyine yayılmıştı. Korkudan zangır zangır titremek için onun öküz gözlerini görmek gerekmezdi. Adını duymak yeterdi. Arif sahibin işe böylesine el koyması oradaki herkesin yüreğine su serpmişti. ''Şuraya, karşıma otur bakalım Amber Ağa.'' Bastonun ucuyla yer gösterdi. Amber Bey'in altına bir koltuk çektiler. Amber Bey bastonun ucunun gösterdiği koltuğun üstüne çöktü. Ellerini saygıyla, ürküntüyle dizlerinin üstüne koydu. ''Söyle bakalım Amber Ağa, hani sen baban ölürken sana uzattığı beylik mührünü ben fakir fıkaraya zulmedemem.'' diyerekten reddeden zat değil misin?'' ''Benim efendim.'' ''Sonra değirmen tozculuğu yaptın.'' ''Öyle oldu efendim.'' ''Onun ardından da nar inci asma bahçem var.'' ''Bir de küçük bostanın.'' ''Geçinip gidiyoruz beyim.'' ''Sen ne biçim adamsın be? Ermiş desem dinsiz bir kişisin, bolşevik desem medreselisin. Sen medresede okudun mu?''
''Okumadım efendim.''
''Velhasıl bir acayip, kendi şahsına münhasır bir zatsın. Şimdi söyle bana, o ince Mehmet'i gördün mü?''
''Gördüm beyim.''
''Benim çiftliğim gibi senin de evini mi bastı?''
''Benim evimi de bastı efendim.''
''Sendeki emanetleri aldı öyle mi?''
''Aldı efendim.''
''Çok muydu?''
''Çoktu efendim.''
''Ne kadardı, hiç saymadın mı?''
''Saymadım efendim.''
''Merakla mı etmedin?''
''Bana ne, niçin merak edeyim herkesin parasını?''
''Hepsini ince Mehmet'e mi verdin?''
''Hepsini ona verdim. O da bana emanetlerin içinden seçtiği bu yüzüğü zorla verdi. Almasam eşkıyadır bu. Belki başıma bir iş açar diye mecburen aldım.'' Yüzüğü cebinden çıkardı, beye verdi. Bey evirdi çevirdi, hayran gözlerle yüzüğe baktıktan sonra Amber Bey'e geri vermeyip önündeki sehpanın üstüne koydu.
''Söyle bakalım şimdi, senin gördüğün İnce Mehmet hakiki bir İnce Mehmet miydi, su katılmamış?''
''Bana öyle geliyor ki ben denizi soyan İnce Mehmet su katılmamış bir İnce Mehmet'ti.''
''Su katılmamış İnce Mehmet kimdi, nasıl bir kişiydi?''
''Nasıl anlatsam beyime, nasıl söyleyeyim ki?'' Ellerini açtı, gösterdi. ''İşte bu kadarcık bir çocuk, küçücük bir şey. İnce bıyıklı, büyük, güzel gözlü, geniş omuzlu, sağlam dişli, utangaç, utangaçlığından hemen hiç konuşmayan, adamın gözlerinin içine sevgi dolu gözlerle bakan, öyle adam öldürecek bir kişiye hiç benzemeyen, durmadan bana ne oldu da ben buralara düştüm, bu tüfeği elime kim verdi, bu eşkıya kılığına beni kim soktu diye soran bir hali olan bir delikanlı. Bana deselerdi ki işte Abdi Ağa'yı, Ali Safa Bey'i, Çiçekli Mahmut Ağa'yı öldüren İnce Mehmet budur. Yemin etseler, Kur'an'a el bassalar da bu çocuğun eşkıya İnce Mehmet olduğuna inanmazdım.
Yakında gelir de Murtaza Ağa'yı çarşının ortasında gözlerinin bebeğinden vurur da.
Aman Allah göstermesin diye Murtaza Ağa'dan ölüm iniltisi gibi bir inilti geldi.
Çok mu korkuyorsun Murtaza ondan?
İnilti karşılık verdi. Çok korkuyorum.
Senin de tam göz bebeğinin ortasından.
Aman Allah göstermesin, tam ortasından.
Onun parmağında o taçlı yüzük, sırtında da 9999 ayetli gömlek var mıydı? Gömlekte de altın yaldızla işlenmiş menekşeler.
Vardı efendim.
Demek hakiki bir İnce Mehmet var.
Var efendim.
Utangaç da bir çocuk. O kadar utangaç bir çocuk ki utangaçlığından insanın yüzüne bakamıyor. Küpü getirdim önüne attım, yüzüme şaşkın şaşkın bu adam ne yapıyor diye baka kaldı. Bir eşkıya küpün ağzını açıp da altınları yere dökünce seninkinin aklı başından iyice gidip almak istemedi. Emanettir dedi, bunca yıl saklamışsın, bundan sonra da sakla dedi. Bana ölüler gibi küpü geriye alayım diye yalvardı, utandığından yerin dibine geçiyordu.
Senden için almadın altınları geriye?
Öfkesini belli ederek bağırdı Arif Sayım. ''Eşkıya'ya bu fakir milletin altınlarını götürüp de zorla niçin teslim ettin? Seni tevkif ettireceğim halkımıza bu ihanetinden dolayı.''
''Halkın bir zararı olmadı bundan sevgili beyim.'' diye sinmiş Amber Bey sesini indirdi, yumuşattı.
''Nasıl zararı olmazmış?'' diye bastonunu bütün gücüyle yere vurarak kaşlarını çattı Arif Sayın Bey.
''Çünkü efendim.'' diye kekeledi Amber Bey. ''Onları babaları Kafkas, Çanakkale, Yunan cephesinde kalan kızlara, delikanlılara dağıtacak.''
''Sen de bunun için mi eşkıyanın sana iade ettiği altınları kabul etmedin? Senin hakkında çok şey biliniyor Amber Ağa, hiç merak etme. Senin kim olduğunu, bir takım şüpheli dış ilişkilerini bilmiyor değiliz.''
Amber Bey korktu, yüzü kül kesildi, dudakları titredi. Haşa, haşa bey, benim ne iç ne dış hiçbir ilişkim olamaz. Arif Sayın Bey göğsünü gererek sesini toklaştırdı, öküz gözleri büyüdü. Biz herkesi sizin gibisileri hususiyetle takip ederek fişleriz.
Haşa, haşa efendim. Geçen Amerikan konsolosu gelmişti, nar meraklısıymış, bahçeye götürdüm. Ondan başka da ömrümde ecnebiyen görmedim.
Biz insanın hiçbir hareketini kaçırmayız ve de gördün ya, sizin gibisilerin nefes alışlarını bile duyar, kontrol altında tutarız.
Haşa, haşa efendim. Bir daha ecnebiyanla görüşürsem iki olsun.
Elleri ayakları zangır zangır ediyor, başına ne bela açılacağını bilemediğinden korkusu da gittikçe büyüyordu. Fazla telaşlanmaya lüzum yok. Ben var iken burada seni sevdim. Kimse senin tüyüne dokunamaz. Ama senin suçun çok büyük. İnce Mehmet'in sana iade ettiği...
Amber Bey can havliyle onun sözünü kesti. Geri vermezlerdi altınları. İnce Mehmet iyi çocuk, has adam. O geriye verirdi de o canavar Ferhat Hoca o kadar altını ele geçirmiş de hiç geriye verir mi? İnce Mehmet altınları bana geri vermek isterken o canavar hoca bana şöyle bir baktı, ciğerimi deldi. Ben o altınları geriye alsaydım hiç kurtuluşum yoktu. Hoca o anda beni öldürürdü.
Şimdi anladım işi diye kahkahalarla güldü Arif Sayın Bey.
Ya beyim öldürürdü. Beyim ben aklımla kurnazlığımla canımı onların elinden kurtardım. Emin ol ecnebiyanla hiç konuşmayacağım bir daha beyim.
Ecnebilerle sen her zaman konuşabilirsin.
Ayağa kalktı. Baş üstüne efendim, nasıl buyurursanız efendim. Başıma bir iş gelmez ya.
Ya bu yüzük? Yüzüğü sehpanın üstünden aldı. İşlenişine, taşına hayran kaldı Arif Sayın Bey.
Kalsın efendim, emanet efendim. Benim için büyük bir zevk olur sizde kalması.
Peki kalsın. Bunu senin hediyen olarak hemşirene vereceğim.
Benim hediyem olsun efendim. Hemşire hanıma selam söyleyin. Hürmetlerimi arz ederim efendim.
Seninle bundan sonra İnce Mehmet için işbirliği yaparız.
Yaparız efendim.
Haydi güle güle.
Amber Bey ayakları ayaklarına dolanarak merdivenleri indi. Evden uzaklaşınca derin bir soluk aldı, doğru bostanına gitti. Bir daha konsolosla bir ecnebiyanla görüşmek mi? Aman Allah, Allah yazdıysa bozsun. Ecnebiyanla hiç konuşmamaya karar vermişti ya, zaten bütün ömründe topu topu bir yabancıyla konuşmuş, o da yampiri yampiri yürüyen uzun kafalı Amerikan konsolosuydu. Onun derdi İnce Mehmet'ti. Arif Sayın Bey bu işe el koymuştu. İnce Mehmet'in de bu modern kuyucu Murat Paşa'nın elinden kurtuluşu olamazdı. Yeni kuyucu Murat Paşa Torosların üstünden silindir gibi geçecek, koca Toroslağı inim inim inleyecek, ocakları sönecekti. Nasıl etse de İnce Mehmet'e bir haber ulaştırsa da durumu ona anlatabilse, o da bir süre için dağlardan çekilip gitse, ortalarda gözükmeseydi, yazık olacaktı İnce Mehmet'e. Arif Sayın Bey valiyi, alay komutanını savdıktan sonra sağlam bir araştırmaya girişti. Eşkıyalarca soyulmuş kişilerin hepsini, başta Sarı Sultanoğlu olmak üzere kasabaya çağırdı. İnce Mehmet, Ferhat Hoca, Şahan, Temir, Kasım üstüne derinlemesine bilgi topladı. Onlar hakkında ne kadar çok öğrenirse şaşkınlığı o kadar artıyor, biz memleket insanını hiç mi hiç tanımıyoruz diye önüne geleni söylüyordu.
Taşkın Halil Bey'in evi savaştaki bir ordu karargahı gibi çalışıyordu. Güvenilir adamlardan sağlam bir haber alma örgütü kuruldu. Bu örgüte en başta halen Molla Duran Efendi'nin evinde çalışan izciler başı Topal Ali de alındı. Arif Sayın Bey Topal Ali'yi çok sevmiş, ona çok güveniyor, ona danışmadan, onun düşüncesini sormadan en küçük bir işe girişmiyor, herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Ali bu sefer de Arif Sayın Bey'in gözdesi ve gözbebeği olunca Murtaza Ağa küplere binip öfkesinden deliye döndü. Benim kasabaya getirtip herkese tanıştırdığım şu topal alçağa bakın. Neredeyse Ankara'ya gidecek, Erkan-ı Harbiye reisi olacak.
Arif Sayın Bey'in çalışmaları yavaş yavaş semeresini veriyordu. İnce Mehmet'e kimlerin yataklık yaptığı, onu hangi köylerin, kimlerin koruduğu bir bir öğrenilmişti. İnce Mehmet de sağlam bir haber alma ağı kurmuştu. Kasabada, ovada, dağlarda arı uçsa onun da haberi oluyordu. Ona habercilik yapanlar, onların başları da yavaş yavaş saptanıyor, hiçbir sızıltıya meydan vermeden yakalanıyor, yakalanma sebepleri kimseye bildirilmeden getirilip gözaltına tıkılıyorlardı. Jandarmaların kuş olsalar da İnce Mehmet gibi halkın yüreğine derinlemesine yerleşmiş bir kişiyi bulmaları, bulsalar da yakalamaları kolay değildi. Onun için Mehmet'le başa çıkacak eski eşkıyalar gerekiyordu. Çivi çiviyi sökmeliydi. İlk akla gelen eşkıya Kurtuluş Savaşı kahramanı Bayramoğlu'ydu. Ama o İnce Mehmet'e karşı dağa çıkar mıydı? Ne olursa olsun onu İnce Mehmet'in üstüne it dişi domuz derisi göndermenin bir yolunu bulmalıydı. Sonra öteki eşkıyalar, İnce Mehmet'in arkadaşı Uzun Cabbar, Kör İbrahim, Horoz Ramo, Çiçekli Nuri,
Onları da Bayramoğlu isterse onun emrine vermeliydi. Daha başka eşkıyaların da ince eleyip sık dokuyarak kişilikleri üstünde duruldu. Ama her şey Bayramoğlu'na bağlıydı. O ince Mehmet'in üstüne giderse bu iş yağdan kıl çekercesine kolaylıkla halledilirdi. İnce Mehmet gibi bir acemi çaylak arkasında kırk göz ocağı değil de kim olursa olsun şu adları deftere yazılmış eşkıyaların bir tekine bile yetmezdi. Her şey günlerce çalışılarak inceden inceye hazırlanmış, bir harekete geçmek zamanı kalmıştı. Yüzbaşı da Asım Çavuş'la mutluydu. Arif Sahin Bey her tasarımda onların düşüncelerini alıyor, en küçük olayı bile onlarla tartışıyordu. Karakol gözaltı yerleri İnce Mehmet'in casuslarıyla dolmuştu. Aşağı yukarı bu casusların hepsinin de adını Kertiş Ali Onbaşı vermişti. Arif Sahin Bey bu Kertiş Ali Onbaşı'yı çok sevmişti. O gözü kara askerliğe baş koymuş, anasından asker doğmuş, bu ezilmiş alçalmış köylülere de kim bağlamış bir yiğitti. Arif Sahin Bey şimdi buyursa şu bütün Toros dağlarını 7'den 70'e döve döve öldür dese gözünü kırpmadan hemen işe girişirdi. Arif Sahin Bey kendisiyle övünüyordu. Kurtuluş Savaşı'nda bölge komutanı iken bile İnce Mehmet'e karşı hazırlandığı gibi düşmana karşı hazırlanmamıştı. Taşkın Bey, arkadaşları çağırın da artık Bayramoğlu için bir şey düşünelim, tartışalım. Kış gelmeden İnce Mehmet'in işini bitirmeliyiz. Yörükler yayladan indiler değil mi? İniyorlar. Onlar inince düze İnce Mehmet dağlarda en büyük desteğinden mahrum kalır. Doğrusunuz efendim. Taşkın Bey adamlar gönderdi. Zülfü Bey'i, Molla Duran Efendi'yi, Muallim Rüstem Bey'i, belediye başkanını Kertiş Ali'yi, Topal Ali'yi, Yüzbaşı'yı, Asım Çavuş'u, ilgili memurları, daha birçok kişiyi evine çağırdı. Çağrıyı alanların hepsi koşarak geldi. Üst üste birkaç kere adam gönderdiği halde Murtaza Ağa gelmiyordu. Sonunda Taşkın Halil Bey kendisi gitti Murtaza Ağa'nın konağına. Çok şaşırmıştı Murtaza Ağa'nın bu tutumuna. Oysa Murtaza Ağa böylesi işlerde şapkasını havaya atar, altında koşarak. Yahu Murtaza, ne oldu, bir şey mi var? Arif Sayın Bey geldi geleli bir kere uğramadın bize. Uğradım dedi Murtaza. Biliyorum, birkaç kez uğradın, o da bir köşeye saklandın, büzüldün, bir yumak oldun, kimse görmesin diye de. Doğrusun, öyle oldu, korkuyorum. Kimden? Arif Sayın Bey'den. Bana öyle geliyor ki o her şeyi biliyor. Çiftliğini bizim. Bana öyle bir bakıyor ki yüreğimin içine okuyor. Ben o adamın yanına bir daha gidemem. Bana öyle geliyor ki o beni görünce her şeyi bir bir anlayacak. Aman be Murtaza, sen aklını mı oynattın? Ne bilecek o bizim çiftliğini? Gözümün içine bakışından belli. Deliyor gözleriyle yüreğimi, biliyor. Aralarında uzun bir tartışma çıktı ya, iyi yürekli Murtaza Ağa'yı Taşkın kandırarak Arif Sayın Bey'e götürdü. Evet arkadaşlar, ben Bayramoğlu'nu çok yakından tanırım. Yüzbaşı iken çok takibinde bulundum. Yiğit, inanılmaz cesaretle, çok kurnaz, mert bir kişidir Bayramoğlu. Gençliğim eşkıya takibinde geçti. O kadar eşkıya yakaladım, öldürdüm. Ömrüm boyunca böyle bir adama rastlamadım. Onu buraya nasıl getireceğiz, bu işin içine nasıl sokacağız? Murtaza onun adamı dedi Taşkın Bey. O gider, sizin çağırdığınızı söyler, alır getirir. Ne diyorsun Murtaza? Buraya yakına gelsene. Murtaza büzüldüğü köşeden kalktı. Onun yüzüne hiç bakamayarak gösterdikleri koltuğa karşısına geçti, oturdu. Giderim beyim. Hiç sanmıyorum ya. Gelirse alır gelirim. Onu yakından bilmek gerek. Zayıf noktalarını tespit etmek işi yarı yarıya halleder. Şunu bilin ki o nam ve gösteriş için yaşayan bir kişidir. Eşkıyalığı bırakıp İstiklal Harbi'ne de nam için, ünlenmek için girmiştir. Ben birçok şeyi anlıyor, izah edebiliyorum da Bayramoğlu gibi gösteriş düşkünü bir insanın bu kadar zaman köyüne çekilip fakir bir hayat sürmesini anlamıyorum. Hem de ne fakirlik dedi Murtaza, hem de öyle bir fakirlik ki çok sevdiği halde aylarca ne bir tutam çay ne de bir dirhem şeker bulabiliyor. Öyleyse ona bir heybe dolusu şeker çay götüreceğim, hususiyle Arif Sayın Bey bunları senin için Ankara'dan getirdi diyeceğim. Bir de lacivert bir giyit, bir çift körüklü çizme, bir lenger şapka, don, gömlek, mintan, ipek, çorap, yakasına da kırmızı mendil. Sen benden iyi tanıyorsun Bayramoğlu'nu. Tanıyorum ya, bir türlü de işe koşamıyorum onu. Sen onu al getir, koşacağız, gerisini bana bırak. Murtaza Ağa tedarikini gördü, her şeyi kendi eliyle bir bir hazırlayarak atına bindi. Bir soylu doğru atı da yedekleyerek yola düştü. Bayramoğlu beklemediği bir biçimde onu iyi candan karşıladı. Armağanları verdi, yedekteki soylu atı gösterdi. Bütün bu hediyeleri sana Arif Sayın Bey gönderdi dedi. Bayramoğlu sevindi, sevincinden elleri dudakları titredi. Biz onunla iyi tanışırdık dedi. Yüzbaşıyken benim çok takibimde gezdi. İstiklal Harbi'nde Haç'ın cephesinde de beraberdik.
Demek beni gönülden uzak etmemiş, hatırlamış ha. Eh canım, eski silah arkadaşı değil mi? Silah arkadaşlığı kardeşlikten ileridir. Şimdi çok büyük bir adam oldu o değil mi?
Büyük adamda söz mü Bayramoğlu? Onun astığı astık, kestiği kestik. O ipten adamı alır. İstediğini Karun kadar zengin, istediğini nan ekmeğe muhtaç eder.
Onun çiftliğini basmışlar. Bu işi kim yapabilir ki? Bu işi ancak bir deli yapar.
İnce Mehmet yapmış.
İnce Mehmet akıllıdır. Cami duvarına işemez. Diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa'nın Arif Saim Bey'e verdiği altın saati de almış. Güya ki diyesiymiş ki Mustafa Kemal'in saati öyle bir yiğidin armağanı, yakışsa yakışsa Bayramoğlu gibi yiğide yakışır diyesiymiş. Güya ki getire saati sana veresiymiş.
Bayramoğlu öyle bir öfkelendi ki bir kaplana benzedi. Saçının sakalının her telinden kıvılcımlar saçılıyordu. Murtaza Ağa'nın ödü koptu. Demek ha diye düşündü, vay anasını, demek Bayramoğlu, o mazlum karıncayı incitmez gözüken o yoksul adam, bu ağzı var da dili yok kişi demek böyle. Demek icabında kaplan kesilen bir kişiymiş. Murtaza Ağa onun öfkesi karşısında o kadar şaşırdı ki bir süre ağzını açamadı. Bayramoğlu ise evinin avlusunda bir süre kafesinde yereleri kabarmış bir aslan nasıl dolaşırsa o da homurdanarak öyle dolandı durdu. Sonunda yatışmış olacak ki gülerek ter içinde kalmış Murtaza'nın yanına geldi.
Yüzbaşı Arif akıllı kişidir, böyle saçma sapan dedikodulara inanmadı değil mi diye sordu.
Murtaza Ağa bir beladan kurtulmanın rahatlığında, hiç inanır mı canım, ama seni yarın ona götüremezsem inanır da her bir şeyi de yapar.
Haydi gel, bizimkiler bir güzel çay kaynatsınlar, bize bir içelim, bir içelim.
İçeriye seslendi, sonra heybeleri torbaları açtı, gözleri fal taşı gibi büyüdü.
Bunların hepsini bana Yüzbaşı Arif mi gönderdi?
O gönderdi, şu al atı da o gönderdi.
Bayramoğlu kalktı, atın yanında yönünde her yerine inceden inceye bakarak dolaştı. Boynunu şaplakladı, yelesini okşadı, ağzını açtı, dişlerine baktı.
Allah Allah diye şaşkınlığını dile getirdi. Böyle bir atı baba oğula, kardeş kardeşe vermez dedi. Demek benim eski günlerimi hatırlamış Yüzbaşı Arif.
Murtaza Ağa'nın yanına geldi, elini onun omuzuna koydu. Demek beni unutmayan bir adam da varmış ha.
Hay Yüzbaşı Arif hay.
Seni görmeyi çok istiyor.
Gözleri dünyanın bütün oyuncakları kendisine bağışlanmış, sevincinden kabına sığamayan bir çocuğun sevinci ve kurnazlığıyla ışılıyordu.
Yarın giyinir kuşanır biner atlarımıza gideriz. Gideriz de Yüzbaşı Arif'imizi görürüz. Bakalım ki yaşlanmış mı o da bizim gibi.
Bu sefer de sevinmek sırası Murtaza Ağa'ya geldi. Oradan genç bir köylü buldu.
Ne yapıp edip şu pusulayı Arif Saim Bey'e ulaştıracaksın dedi. Eline yüklüce bir para tutuşturdu.
Delikanlı atına atladığı gibi dağlardan aşağıya sürdü. Ertesi gün ikindi üzeri üstünde cuma günü Bayramoğlu ile birlikte kasabada olacağız. Bilgi edinilmesi diye yazan pusulayı Taşkın Halil Bey'in eline verdi.
Arif Saim,
evet dedi, Bayramoğlu'nu bu kasabada devlet reisleri gibi karşılayacağız. Bu karşılama öyle harikulade bir karşılama olmalı ki Bayramoğlu neye uğradığını bilememeli.
Törenin gerektiğinden de daha görkemli olması için hazırlıklara giriştiler. Dağlardan mersin dalları, kır çiçekleri getirtildi. Bahçelerde ne kadar kasım patı varsa yolundu. Bir çarşının bu başına, bir öteki ucuna büyük zafer takları dikildi. Büyük alandaki ağaçların gövdelerine de çiçekler, dallar sarıldı. Dükkancılar dükkanlarını çiçeklerle, bayraklarla süslediler. Kasaba tepeden tırnağa yundu. Evlerin birçoğu bile kapılarını, pencerelerini çiçeklerle, dallarla donattılar. Her esnaf, her zanaatçı, kasabada oturan her kişi Bayramoğlu'nun onuruna gücü yettiğince bir katkıda bulunmuş, kasabanın süslenmesi için elinden geleni geriye koymamıştı. Bu kasabada bu kadar çiçeğin, bayrağın bulunabileceği kimsenin aklından geçmezdi. Kasaba bir çiçek, bir bayrak bahçesine dönmüştü. Herkes en güzel giyitlerini giymiş bekliyorlardı. Arif Saim Bey dün akşamdan Bayramoğlu'nun yoluna bir atlı göndermişti. Atlı gelenleri görür görmez dolu dizgin geriye dönecek, kasabada Bayramoğlu'nu bir saatlik yolda karşılayacaktı. Sulanmış, süpürülmüş çarşıda kedi köpek bile gözükmüyordu ortalıkta. Oysa öteki günler başıboş köpekler sürülerle çarşıdan alana, alandan köprüye, köprüden mahalle aralarına dolaşırlardı. Arif Saim Bey o gün erkenden kalktı, usturayla sinek kaydı tıraş oldu. İpekli gömleğini giyip kırmızı elmas iğneli kravatını taktı. Giyindi kuşandı, iki dirhem bir çekirdek oldu. Görkemli lord şapkası, beyaz eldivenleri, sapı altın bastonu, rugan kunduralarıyla ürkütücü, göz kamaştırıcı bir heybete benziyordu.
Kasaba ileri gelenlerinin hepsi de bayramlık giyitlerini giymişler. Tam tekmil Taşkın Ali Bey'in konağının avlusuna doluşmuşlar. Arif Sahin Bey'in yukarıdan inmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Kasabadaki bütün okullar, davulcular, zurnacılar, kasabanın futbol takımı, mücahitler derneği, bunların kılıkları türlü türlüydü ve üç etekten tutun da Maraş abasına, eski yeni asker subay kılıklarına bürünmüşlerdi. Her mücahidin yakasında da kırmızı kurdelalı madalya ya da madalyaya benzer bir şey sarkıyordu. Ellerine de paslı kılıçlar, kamalar, av tüfekleri, kundakları yarılmış kurt yemiş tüfekler, çakmaklı tüfekler, toplu tabancalar, çakmaklı tabancalar almışlardı. Kimisinin göğsüne de dürbünler asılmıştı. Kırmızı postallar giymiş halaycılar çoktan yola çıkmışlar, tapu tepesinin altındaki yola varmışlar, çoktandır bekliyorlardı. Hazırlığını bitiren Arif Sahin Bey son bir kez daha aynaya baktıktan, bıyıklarını burduktan sonra kasılarak, ağır ağır ayakkabılarının kurumuş tahtada çıkardığı tok sesi dinleyerek aşağıya indi. Herkes ona koştu. O sadece sağ elini uzatmış, kasılmış öyle duruyor, elini kim öpüyor, kim sıkıyor bakmıyordu bile. El öpme ve sıkma töreni bitince Arif Sahin Bey avluyu karşıki portakal ağacından köşedeki nara kadar gidip gelmeye başladı. Yanına yöresine hiç bakmıyor, kasıldıkça göğsü geriliyor, şişiyordu. Başı da gittikçe dikleşiyor, bastığı yeri görmüyordu. Ötekilerse avluda durmuşlar, çıt çıkarmadan hayranlıkla onun gittikçe şişen, genişleyen göğsünü, uzayan boyunu seyrediyorlardı. Tam öyle olurken atlı dolu dizgin geldi. Atının başını beyefendinin tam önünde çekti ve büyük bir ustalıkla da atı olduğu yerde durdurdu. "Geldiler efendim," dedi. Arif Sayın Bey ona eliyle sinek kovar gibi çekilmesi için bir işaret yaptı. Otomobiline doğru yürüdü. Şoför kapıyı açmış, çoktandır onu bekliyordu. Taşkın Halil Bey'i, Zülfü'yü, Molla Duran'ı da yanına çağırdı. Otomobil önde, bayramlıklarını giyinmiş kasaba ileri gelenleri arkada, onların da arkasında kadın erkek genç yaşlı kasabalılar ağır ağır kasabanın dışına ilerlediler. Bir yarım saat sonra çakıl taşları serili bir büyük çukur alana gelip çoktandır beklemekten canı çıkmış öğrencilerin, yamalı bohça örneği renk renk kılık kılık orada durmuş kalmış mücahitlerin, çorapsız, ayakkabısız, çubuklu sarı lacivert formalarını çekmiş sporcuların, tunç siper göğüslerini şişirmiş gözler ileride, her birisi bir çelik parçasına dönmüş jandarma bölüğünün ilerisine geçtiler, durdular. Arif Sahin Bey ve otomobilindekiler aşağıya inmediler. Ne zamanki Bayramoğlu'yla Murtaza Ağa'nın başı çalıların arkasından gözüktü, işte o zaman Arif Sayın Bey bütün heybetiyle otomobilden çıktı. En başa gitti, dikildi. Bayramoğlu onun önüne gelince atının başını çekti, atladı. İki eski arkadaş kucaklaştılar. Tam bu sırada da davullar, zurnalar çalmaya başladı. Arif Sayın onun kulağına kimseye yüz vermeden derhal atına bin ve orduyu teftişe çıkmış bir kumandan gibi göğsünü şişirerek yüzlerine bakmayarak önlerinden geçti. Bayramoğlu onun ne demek istediğini hemen anlamış, ötekilerin yüzlerine bile bakmadan ata atlamış, bir ordu komutanı gibi göğsünü şişirmişti. Murtaza Ağa da onun arkasında, o da onun gibi göğüs şişkin, bakışlar karşıya fırlamış, boyun uzamış, kimsenin yüzüne bakmadan atını sürüyordu. Bayramoğlu daha işini bitirmemiş, kalabalığın sonuna gelmemişti ki, cuşu huruşa gelen bir mücahit işte düşman diyerekten tüfeğini omuzuna aldı, karşı dağlara salvet eyledi. Eski tüfek öyle bir patladı ki yer gök sallandı. Hem de ortalık barut dumanı içinde kaldı. Artık mücahitleri durdurabilirsen durdur. Tüfekler patlıyor, ortalığı dumanlar alıyor. Mücahitlerin kimisi yolun tozları içine seriliyor. Vatan için tatlı canlarını verirlerken yerlerini, göğüsleri, tunç siper başka yiğitler alıyorlardı. Onların da kızıl kanları yolun diz boyu tozlarının içine akınca onların da barut dumanları, toz bulutları içindeki yerlerini başka vatan kahramanları alıyordu. Kılıçlar, kamalar çekiliyor, millet birbirine giriyordu. Mücahitler o eski günleri yaşarcasına, öylesine hırsla düşmanlarına saldırıyorlardı ki, insan o eski günleri olduğu gibi yeniden yaşıyordu. Bu sebepten 9 tane saçı sakalı ağarmış eski mücahit, hançerlerle birbirlerini yaralayıp, alakanlarını yolun tozlarına akıttılar. Bayramoğlu teftişini bitirdikten sonra gitmiş kalabalığın öteki ucunda durmuş, ne diyeceğini bilemeden bu savaşırken bir kere olsun rastlamadığı, saçı sakalı ağarmış adamların bu tuhaf oyunlarına ne diyeceğini bilemeden bakıyordu. Hele bunların arasında neredeyse yıkıldı yıkılacak, kulaklarına kırmızı kordele bağlamış, bir çıplak ölümcül ata binmiş Kürt Rüstem'i görünce şaşkınlığı bir kat daha arttı. Kahraman Rüstem neredense eline uzun bir kılıç geçirmiş, olduğu yerden kıpırdanmadan, kıpırdarsa altındaki atın yola serileceğini biliyor, paslı kılıcını havaya naralar atarak savuruyordu. Önde Arif Sayın Bey'in otomobili, yanında Bayramoğlu ile Murtaza Ağa, arkalarında coşmuş, bacaklarını ta yukarı kaldırarak halay çekenler, mücahitler, askerler, sporcular, halk birbirlerine karışmışlar. Sebebini bilemedikleri bir coşkuyu yaşıyor, İstiklal Savaşı günlerinin heyecanı yeniden yüreklerinde bütün tazeliğiyle duyuyor, Bayramoğlu'nu görmenin, onu coşkuyla karşılamanın mutluluğu içinde kendilerinden geçiyorlardı. Önde Arif Sayın Bey'in otomobili, yanında Bayramoğlu'nun atı çarşının başına kadar geldiler. Arif Sayın Bey otomobili durdurdu, şoför kapıyı açtı. O da gerinerek bir taş yontu gibi otomobilinden çıktı. Bayramoğlu da atından indi. Arif Sayın Bey yüzbaşıyı yanına çağırdı. Onu solunda durdurdu, sağında da Bayramoğlu. Uygun adımlarla çarşının içine yürüdüler. Çarşıyı kesen yollardan çabucak gelerek doldurmuş kalabalık onları alkışlıyor, bağırıyor, çağırıyordu. Üç zafer takının üçünün de altından geçtiler. Birisinin üstünde kol uzunluğunda harflerle "Hoş geldin milli kahraman Bayramoğlu" yazıyordu. Arif Sayın Bey bunu Bayramoğlu'na gösterdi. Bayramoğlu'nun okur yazarlığı yoktu. Bunu bilen Arif Sayın Bey yazıyı ona gösterirken de okudu. Bayramoğlu'nun ağzı kulaklarına vardı. "Bir iyilik et de denize at, balık bilmezse Halik bilir" diyordu. Demek ki bu millet beni, benim dökülen kanımı unutmamış da beni böyle karşılıyor. Gözleri yaş içinde kaldı. Bütün sevgisini gözlerine toplayarak minnetle Arif Saim'e baktı. Konurdağ'da yakaladığımda iyi ki bu hileci bin yüzlü herifi öldürmemişim diye düşündü. Ona o kadar yalvarmıştı ki Arif Saim, Bayramoğlu kendinden, insanlıktan utanmış, bir böcek öldürülür de ne yaparsa yapsın bu adam öldürülmez demiş. Yüzbaşı Arif'i Pınar'ın başında bir gün ağırladıktan sonra bırakmıştı. Ondan sonra da çok karşılaşmışlar, cephe arkadaşı olarak yan yana Fransızlara karşı çarpışmışlar, ikisi de bir daha Konurdağ olayını akıllarının ucundan geçirmemişlerdi. Kasabanın alanına gelir gelmez alanı silme doldurmuş kalabalık, "Hoş geldin Bayramoğlu, hoş geldin kurtarıcımız, hoş geldin kahraman" diye hep bir ağızdan bağırdılar. Ve halaycılar türküsünü söyleyerek Bayramoğlu halayını çektiler. Bayramoğlu dağdayken hakkındaki çıkarılan türkülerden birinden yapılan bu halayı uzun yıllardır seyretmemiş, kendisiyle birlikte kendisi için çıkarılmış halayları, türküleri de unutmuştu. Gözlerinden birer damla yaş süzüldü, bıyığından boynuna indi. Arif Sayın Bey onun duygulanmış, perişan olmuş halini gördü, ona acıdı. Bir Arif Sayın bir insana ne kadar acıyabilirse o kadar acıdı. "Haydi arabaya binelim de gidelim. Bunlar senin kasabaya gelişini coşmuşlar, kutluyorlar. Bu şenlik daha uzun süreceğe benzer" dedi. Onu kolundan tuttu, otomobile soktu. Eve döndüklerinde Taşkın Bey'in salonuna masalar birleştirilerek uzun bir sofranın kurulduğunu, oradakilerin kendilerini beklediklerini gördüler. Arif Sayın Bey kendisi için hazırlanmış yere, masanın başına uzun bir tartışmadan sonra Bayramoğlu'nu oturttu. Hemen önce onun bardağını, arkasından da kendi kadehine boz rakıyı doldurdu. Bayramoğlu bu rakı işine de sevindi. Uzun yıllardır bir kere olsun rakıyı ağzına almamış, tadını, kokusunu bile unutmuştu. "Şerefe" diye bardağını kaldırdı Arif Sayın Bey. "İstiklal Harbimizin büyük kahramanı, Mustafa Kemal Paşa'mızın göz bebeği ve de gözdesi, aramızda bulunmak şerefini bize bahşeden Toros'un ölümsüz kartalı Bayramoğlu'nun şerefine." Bütün masa kadeh kaldırdı. "Şerefe" derler, "Toros'un ölümsüz kartalının şerefine." Yemek yatsı namazına kadar sürdü. Tatlılar, şerbetler, kahveler geldi. Konuklar birer ikişer izin isteyerek gittiler. Arif Sayın Bey göndermek istemediklerini küçük bir göz işaretiyle alakoydu. Herkes dağılıp sofra ortadan kaldırıldıktan sonra Arif Sayın Bey yanına oturttuğu Bayramoğlu'nun ellerini avuçlar arasına aldı. Okşayarak, "Senden büyük bir ricamız var." "Biliyorum İnce Mehmet" diye onun sözünü kesti Bayramoğlu. "Evet biliyorsun İnce Mehmet nam vatan haini, ırz düşmanı, kanlı katil, bu vatanın ve de bu kasabanın adını beş paralık etti, bunu da biliyorsun." Gözünü Bayramoğlu'nun gözleri içine dikmiş ısrarla bakıyordu. En sonunda Bayramoğlu "biliyorum" demek zorunda kaldı. "Biliyorsun jandarma kumandanımız, kusura bakmasın, jandarmalar yıllardır onunla başa çıkamıyorlar. Bu adam bir çıbanbaşı olaraktan bizi bütün dünyaya rezil-i rüsvay etti. Ünü İngilizleri, Fransızları geçti de Rus'u buldu. Onlar da bizim bir çalık akıcı İnce Mehmet'le başa çıkamayacağımızı öğrenip bizi beş paralık bir vatan sandılar. Bu böyle sürer giderse senin benim kan dökerek kurtardığımız bu vatan elimizden kayıp gidecek.
Bizim İnce Mehmet'le uğraştığımızı duyan Fransızlar, İngilizler ve dahi Ruslar geri gelecekler. Geriye gelip bizi gene boyunduruk altına alacaklar. O zaman haydi gene silaha sarıl Bayramoğlu. Bizim bu İnce Mehmet'e gücümüz yetmedi. Biz de Toros'un ölmez kaplanı, kaplan gibi kükreyeni Bayramoğlu'na dahalet ettik. Bu vatanı şu İnce Mehmet'in elinden kurtarabilirsen ancak sen kurtarırsın.
Bayramoğlu başını önüne düşürmüş, yüz çizgileri gerilmiş düşünüyordu.
Ne diyorsun Bayramoğlu? Bu vatanı bir sefer daha, bu sefer de o düşmandan daha zalim bu düşman, İnce Mehmet'in elinden kurtarabilecek misin?
Bayramoğlu başını kaldırdı, elini Arif Sayın Bey'in dizinin üstüne koydu.
Bu vatanı İnce Mehmet'in elinden ben değil, hiç kimse kurtaramaz.
Niçin kurtaramazmış diye öfkeli bir sesle sordu Arif Sayın Bey. Kim oluyormuş da o Bayramoğlu gibi bir kahramanın karşısına çıkıyormuş?
Aldığımız istihbarata nazaran o İnce Mehmet, o sümüklü çocuk diyormuş ki, ben öyle bir eşkıyayım ki Bayramoğlu bile benim yanımda eşek hırsızı kalır. Her gittiği yerde, her gittiği.
İnce Mehmet'le bu dünyada ben değil, kimse başa çıkamaz.
Demek senin için bütün söyledikleri, Bayramoğlu'nun benim yanımda bir sinek hükmü kadar hükmü yok dediği doğru öyleyse.
Doğru.
Nasıl olabilir? Sen Bayramoğlu'sun.
O da İnce Mehmet.
Bayramoğlu'nun yanında İnce Mehmet kim oluyor ya?
Ah diye derinden ciğeri sökülürcesine içini çekti Bayramoğlu. O İnce Mehmet'tir. Bütün Toros, bütün Çukurova köylüleri, şu koca Anadolu'ndan Şam'a, Bağdat'a kadar herkes onu tutuyor. Onu ermiş bellemiş. Bayramoğlu'na gelince kuyunun dibinde unutulmuş taşa dönmüş. Yıllardır kimse yüzüne dönüp bakmamış. O da kendisini bir daha dirilmemesiye öldürmüş. Bir ölü koskoca İnce Mehmet'le nasıl başa çıkar? Ben kendimi bilirim. Bir daha üstelik de ele aleme rezil ederek, leşini köpeklere, kurtlara, kuşlara yem ederek öldürsün diye Bayramoğlu'nu onun üstüne gönderemem. Ben onun üstüne gider de İnce Mehmet'i öldürürsem ya da yakalarsam, şu ayağı çarıklılar, şu bıyıkları düşükler, şu utangaçlıklarından başını yerden kaldırmayanlar beni tükrükle boğarlar. Ondan sonra da ölümü bok çukuruna atarlar. İnce Mehmet'le başa çıkamaz kimse.
Bayramoğlu çıkar, çünkü onun arkasında yedi düvelle baş etmiş Türkiye Cumhuriyeti, onun askerleri, onun zabitleri, onun ağaları, beyleri var. O baldırı çıplakların bizim yanımızda hiçbir kıymeti yok diye bağırdı Arif Sayın Bey.
Hiçbir kıymeti yok da o bir damla çocuğu, o okur yazarlığı bile olmayan köylüyü yıllardır neden yakalayamıyorsun da benim gibi bir yaşlı adama yalvarıyorsunuz? Arif Sayın Bey bu sözlere o kadar öfkelendi ki ayağı sıçradı, duvarı tekmelemeye, ağzına geleni Bayramoğlu'na söylemeye başladı. Bayramoğlu da ayağa kalkmış, o da onun bir söylediğine daha da ağır 10 sözle karşılık veriyordu. Oradakiler hiçbir söze varmıyorlar, oldukları yere sinmişler, Bayramoğlu'na hem acıyor hem de kızıyorlardı. Artık Bayramoğlu kim olursa olsun Bayramoğlu değil, isterse İsmet Paşa olsun yanmıştı. Onurlu Arif Sayın Bey kendisiyle bu kadar ağır konuşan bir kişiyi yaşatmazdı. Bayramoğlu Bayramoğlu'dur ama onun bile Arif Sayın Bey gibi bir adamı, onun bile bu kadar insanın içinde aşağılamaya, onu beş paralık rezil kepaze etmeye hakkı yoktur. Arif Sayın bağırmasını, aşağılamalarını, küfürlerini arttırdıkça arttırıyor, arada sırada da orada durmuş, ona küçümseyerek bakan, gerekince de soğukkanlı, daha ağır karşılıklar veren Bayramoğlu'nun üstüne yürüyordu. Taşkın Halil Bey yolunu kesince geriye dönüyordu. Arif Sayın sonunda o kadar kendinden geçti ki soluk soluğa kaldı. Yüzü sapsarı kesildi. Geldi Bayramoğlu'nun karşısına durdu.
Sen bastırdın çiftliğimi İnce Mehmet'e değil mi? Sizi eşkıya parçaları sizi, sizi tavuk hırsızları sizi. Hacı Ali Çavuş'u sen öldürttün değil mi? Paşanın babama yadigar olarak verdiği o saati İnce Mehmet sana getirdi değil mi? Demek bütün canavarlıkların, öldürmelerin, İnce Mehmet'lerin arkasında sen varsın. Eşkıyalı bırakmış da ağamız, bir lokma ekmeğe muhtaç köyüne çekilmiş de, alay ediyordu. Bunu da dünya aleme yutturmuş da.
Hızla döndü, sağ elinin şekadet parmağını ok gibi Bayramoğlu'nun gözleri budur diye fırlattı. Eğer Bayramoğlu o anda sakınmasaydı bir gözü mümkünü yok çıkardı. Çünkü parmak olanca öfke ve güçle fırlamıştı.
Asılacaksın diye bağırdı Arif Sayın Bey. Seni bu kasabanın ortasında astıracağım. Bütün bu suçlarının, canavarlıklarının cezasını ipin ucunda sallanarak çekeceksin. Korkma, o senin pisleşine o köylü orospuları ağıtlar, türküler söyler, halaylar.
Dişlerini sıktı.
Ama asılacak, cezanı çekeceksin hain köpek.
Hain köpek hem sensin hem de senin o baban.
Arif Sayın onun bu soğukkanlı çıkışı karşısında önce bocaladı, sonra kendine gelir gibi olunca Bayramoğlu artık her şeyin bittiğini anlamıştı. Arif Saim'i iyi tanırdı. Onun yapamayacağı bir kötülük yoktu. Ne yapalım, bizim de kaderimiz buymuş diye düşündü ve tane tane ''Yüzbaşı Arif, beni dinle'' dedi ve sesi bir buyruk gibi çıktı. ''Şunu bil ki senden her şeyi beklerim. Beni astırırsın, kıyma gibi kıydırırsın. Konurdağ da seni iyi tanımıştım. Bir can için bana köpekler gibi, sürüngenler gibi önümde yatarak sürünerek yalvarmış, götümü öpmüştün. Ben senin gibi bir adamı karşımda insan suretinde insan gibi görünce, bir can için sen böylesine alçalınca, ben insanlık adına bu kadar alçalabilen bir adam nasıl çıkmış insanlar arasından diye insanlığımdan utanmıştım.''
Arif Sayın Bey sözün sonu gelmeden tabancasını çekti. Bayramoğlu'na doğrulttu, tetiğe çöktü. Taşkın Halil Bey tam arkasındaydı. O tetiğe daha çökmeden dirseğine dokundu. Kurşun da gitti, duvara saplandı. Bayramoğlu onun karşısında durmuş, sevinç içinde gülüyordu.
Bir can için beni korkutamazsın Yüzbaşı Arif. Bir can için senin gibi insanların yüz karası olamam. Haydi bakalım bir daha. Oğlum Taşkın, bırak o köpeği de ne yapacaksa yapsın bakalım.
Murtaza Ağa, Zülfü, elinde tabanca zangır zangır titreyen Arif Sayın Bey'i koltuğuna oturttular. Ona şerbet verdiler, alnını, kollarını, boynunu kolonya ile ovdular. Tabancasını kılıfına soktular, ardından da bir kahve getirdiler. Bayramoğlu ayakta öyle kala kalmıştı. Artık oturamazdı, kapıya doğru yürüdü. Bunu gören Arif Sayın Bey telaşlandı.
''Göndermeyin onu'' dedi. ''Biz eski arkadaşız, aramızda böyle şeyler olur.''
Bayramoğlu biz eski arkadaşı sözünü duyunca kendiliğinden geriye döndü, geldi yerine oturdu. Bir beladan kurtulmanın sevincindeydi, gülümsüyordu.
Biz eski arkadaşız dedi Bayramoğlu da neden sonra.
Bayramoğlu'na da bir kahve getirin diye buyurdu Arif Sayın Bey. Biz eski arkadaşız, bu vatanı birlikte kurtardık.
Birlikte dedi yumuşacık Bayramoğlu.
O bizi bırakıp dağlara çekilmeseydi.
Çekildik dedi Bayramoğlu. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, o yüzden çekildik.
Bayramoğlu isterse olurdu.
Yumuşadılar, şakalar ettiler. Sanki biraz önce birbirlerinin gırtlaklarına sarılanlar, birbirlerinin kanlarına susamışlar bunlar değildi. Sarmaş dolaş oldular. Sohbet koyulaştı, söz döndü dolaştı geldi. Gene İnce Mehmet'e dayandı.
Bayramoğlu, madem ki biz seninle iki eski arkadaşız, arkadaştan da ileri kardeşiz, sana doğru doğru, dost doğru konuşmalıyım ki bu İnce Mehmet'e bir çare bulmalısınız. Bu İnce Mehmet'le mümkünü yok, ordularla savaşla başa çıkılamaz bey diye kestirdi attı.
Neden?
Çünkü beyim onun üstünde yıldırım taşı var.
Arif Sayın Bey güldü.
Ne işe yarar bu?
Kimin üstünde yıldırım taşı varsa ona kurşun geçmez.
Sen buna nasıl inanırsın? Senin için de ona kurşun geçmez diyorlardı.
Görüyorsun ki geçmemiş, az önce de değmedi.
Hep birlikte yarı sinirli gülüştüler.
Bir de onda Kırkgöz Ocağı'nın mührü var, o da onu bütün kazalardan saklıyor.
Yahu sen inanıyor musun Bayramoğlu bütün bunlara?
Bir de Anacık Sultan ona Selahaddin-i Eyyubi'nin sihirli gömleğini verdi. Onu giyen gözükmez olur.
Yahu sen şaka mı ediyorsun Bayramoğlu?
Şaka falan ettiğim yok. Daha dün koca bir kasabanın gözleri önünde İnce Mehmet'in atıdır diye kurşuna dizilen uyuz bir at küheylan olarak dirilip de göğe ağmadı mı? Her sabah da gün ışımadan üstümüzde kişlemiyor mu? Kırkgöz Ocağı'nın da şu koca Toras'ta ne kadar Alevi, Sünni ocağı varsa hepsinin de kırkları, pirleri, gözükenleri, gözükmeyenleri İnce Mehmet'in yanında. Zamanında da bu kadar olmasa da azıcıkları benim yanımdaydı. Burada oturmuş birbirimizi kıracağımıza İnce Mehmet'i ele geçirmek için bir yol arayalım.
Ölü ya da diri diye ekledi Arif Sayın Bey.
Sabaha kadar uyumadan rakı içerek, kahve getirterek İnce Mehmet işini öfkelenmeden derinlemesine, kardeşçesine konuştular. Arif Sayın Bey bu konuşmadan sonra Bayramoğlu'nu yürekten hilafsız sevdi. Bu ne akıllı, bu ne mert, ne yiğit adamdı böyle. Yüreği herkese, her yaratığa, her canlıya sevgiyle doluydu. Eşkıyalığı bırakmasının sebebini şimdi iyice anlamıştı. Çok da saf, çocuklar gibi de tertemizdi. Böylesi bir adam bunca yıl dağda nasıl kalabilmiş, birisi bir çocuk bile onu kandırabilirdi. Onu kandırıp nasıl olmuş da öldürmemişlerdi.
Sabaha karşı gün doğdu doğacakken Arif Sayın Bey'in içindeki yıldız parladı.
Hay benim kafam diye başına vurdu. Unuttum gittim. Hay benim deli aklım. Bayramoğlu'yla kavgaya daldım da o da hep Bayramoğlu'nun yüzünden, asıl işi unuttum.
Taşkın Bey, o filin tayık fişeklikleri getir. Getir de armağanı sahibine verelim.
Cin gibi Taşkın Bey her şeyi anlamıştı. İçeriye koştu, kılıfının içindeki filin tayık fişeklikleri aldı getirdi. Arif Sayın Bey'e verdi. Arif Sayın Bey filin tayı fişeklikleri Taşkın Bey'in elinden aldı. Kutsal bir emanetmişçesine önemseyerek dizlerinin üstüne koydu.
Yavaş yavaş kabararak eski haline geldi. Şimdi artık küçük dağları ben yarattım, büyükleri de babamdan kaldı tavrındaydı. Gözlerini Bayramoğlu'nun gözlerine dikti, delici bakışlarını bir daha uzun bir süre oradan ayırmadı. Bayramoğlu'nun aklından ne geçiyorsa artık beş aşağı beş yukarı biliyordu. Vaktin geldiğini anlamış olacak ki birden bağırdı.
''İnce Mehmet'i yakalamaya gitmeyecek misin Bayramoğlu?''
Daha ağzından söz çıkar çıkmaz Bayramoğlu karşılığını yapıştırdı.
''Gitmeyeceğim.''
''Gideceksin, hem de mecburen, hem de güle oynaya. Şimdi beni can kulağıyla iyi dinle. Bu filintayı, bu fişeklikleri sana Mustafa Kemal Paşa gönderdi. Dedi ki Bayramoğlu'na selam söyle. O Bayramoğlu'dur. İnce Mehmetlerden, kalın Mehmetlerden korkacak bir kişi değildir. En azından o İnce Mehmetse bu da Bayramoğlu'dur. O benim cephe arkadaşımdır. Benim dağlarımda o varken bana asi bir kişi o dağlarda nasıl dolaşır? Filintayı fişeklikleri aldı, kaldırdı. Gene usulca Bayramoğlu'nu kucağına koydu. Bayramoğlu uzun bir süre pencereden vuran gün ışığı altında venevişlenen filintadan, sırma işleme fişekliklerden gözlerini alamadı. Sonra başını ağır ağır kaldırdı, gözleri yaş içinde kalmıştı.
''Demek dedi, paşamız beni hatırladı ha?'' Kekeliyordu, sesi de karıncalanmıştı. ''Ben sanıyordum ki herkes beni kuyunun dibindeki taş gibi unuttu. Demek paşamız beni hatırladı. Biz onunla... Biliyorsun Yüzbaşı Arif, o ne buyurursa buyruğu başım üstüne. Ben onunla birlikte çarpıştım. Bin canım olsa binimi de ona kurban ederim. İnce Mehmet mi?''
Kahkahalarla gülüyor, boyuna yineliyordu.
''İnce Mehmet mi? O çocuk mu?''
19. dizinin sonu, sayfa 429.